Sevgili dinleyiciler, tüm dünyanın yakından takip ettiği Rusya ve Türkiye devlet liderlerinin arasındaki tarihi görüşme dün Moskova'da gerçekleşti ve görüşmenin ardından İdlib hakkında alınan kararlar dünya basınıyla paylaşıldı. Dün gece 00:01 itibarıyla da İdlib'de ateşkes başladı. Peki İdlib ateşkesi hangi maddeleri ve uygulamaları da beraberinde getiriyor? Konuklarımızla değerlendireceğiz. Konuklarımız Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Doçent Doktor Murat Koç ve Çağ Üniversitesi Güney Güvenlik Okulu Danışma Kurulu Başkanı ve Orta Doğu Masası Sorumlusu Cengiz Fırat Birgin. Hoş geldiniz programımıza.
Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar efendim.
Çok hoş teşekkürler. Bulduk. Sağ olun. Şimdi İdlib ateşkesi başladı ve Soçi Anlaşması'na ek mütabakat metni de yayınlandı. Evet. Öncelikle sizden öğrenelim Sayın Koç. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu son gelişmeleri?
Evet, başlangıç itibariyle bir adım, umut verici bir adım mı? Bazı belirsizlikler olsa da tabii eski aslana ruhuna dönüşü temin eder mi konusunda soruları da beraber taşısa da yine de bölgesel anlamdaki bu sıcaklığın azaltılması, dengeye gelebilecek noktalarla ilgili tartışma zemini oluşturulması, uluslararası kamuoyunun da bu bölgeye dikkatinin yeniden çekilmesiyle ilgili evet bir başlangıç. Bir başlangıç. Ancak şimdi Cengiz Bey de herhalde maddelere bir vurgu evet. yapacak. Şimdi maddeleri de gördüğümüzde aslında sadece bir başlangıç olduğunu görüyoruz. Çünkü belirsizlik içerisinde kalan konular gelecekte büyüyüp çok daha problemli bir noktada noktaya evrilmesi olasılığı yüksek olan konular. Tabii her iki tarafta çok itidalliydi dün biliyorsunuz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız Putin dahil olmak üzere böyle bir çok yüksek düzeyli diplomatik bir dil kullanıldı. Herkes birbirine karşı çok mesafeliydi. Yaşadığımız acı 33-34 şehidimizin bıraktığı o bizdeki etkinin de karşı tarafta çok net anlaşıldığını da gördük. Onunla beraber böyle bir duygusal ortamda girdik. İsterseniz hemen bir maddelere bakalım Cengiz
evet.
Bir.
Evet, maddeleri değerlendirmenizi rica etsek. Ek mütabakat metni deniyor. Maddelerinde neler var? Hangi gelişmeleri getirecek beraberinde?
Aslında burada 3 temel madde var. Ama bizim odaklanmamız nokta bence maddelerden ziyade hem bunun sahaya yansıması hem de liderlerin zirvedeki söylemleri, gerek zirve öncesi gerek zirve sonrası. Önce ben bir maddelere değineyim. Maddelerden birincisi ve en önemlisi sahaya yansıması en muhtemel olan işte dün gece saat 00:01 itibariyle bölgede ateşkesin tesis edilmesi ve bütün tarafların bu ateşkese uyma hassasiyetinin üst düzeyde gösterilmesi. Diğer madde M4 karayolunun 6 kilometre güneyinde ve 6 kilometre kuzeyinde tarafların konuşlanmasına bağlı olarak arada bir güvenli koridor oluşturulması. Ama bu belki de anlaşmanın en muğlak maddesi protokolün. Çünkü bunun detaylarının 7 gün içerisinde tarafların sahadaki etkileşimleriyle beraber netleşeceğini görüyoruz. Hı hı. Protokoldeki maddede yazan şekliyle. Diğeri de Türk ve Rus ortak devriyesinin işte 15 Mart itibariyle M4 karayolunun bir ucundan Havr bölgesine kadar olan kesiminde Türk-Rus ortak devrenin icra edilmesi. Ama burada önemli olan nokta bence bu protokolün, bu ateşkesin geleceğini belirleyecek olan anlaşma Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı beyanattır. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bizim İdlib'de tesis etmeye çalıştığımız barışı ve huzuru açık bir şekilde rejimin saldırgan tutumu bozmuştur.
Evet.
Ve yine bu protokolde öncesinde ve sonrasında Cumhurbaşkanı belirtiyor ki bizim askerlerimize, orada bizim güvenliğimize, bizim orada tesis etmeye çalıştığımız barışı, huzura, rejimin bir saldırganlığı olursa biz buna misliyle cevap verme hakkını kendimizde saklı tutarız.
Evet.
Yani bu demektir ki eğer rejim çok ağır hasar aldı, takviye etmesi zor bir hasar aldı ama yine belli başlı bazı desteklerden cesaretlenip de saldırmaya yeltenirse yine biz bunun karşılığını misliyle vereceğiz demek. Bakınız çok önemli bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti barış ve insani değerler üzerine inşa edilmiş bir devlettir.
Evet.
Ama bizim canımız yandığında, bizim hassas noktalarımıza temas edildiğinde bizim ne kadar etkili, sahaya ne kadar güç yansıtabileceğimiz bir güç, yani bir ülke olduğumuz geçtiğimiz hafta içerisinde ortaya çıkmıştır.
6 evet. gün bunu çok net gösterdi Seda Hanım. Çok net gösterdi. Hiç şakamızın olmadığı evet. bu konudaki kararlılığımız, milli silah sistemlerimiz, etkileşimlerimizle beraber çok masada duruyor. Bu geleceğe de bu açıklamayla birlikte bir başka projeksiyon sunuyor.
Tabii Sayın Putin hemen zirvenin, ikili zirvenin 6 saat falan sürdü zirve. Hemen zirvenin çok öncesinde yaptığı açıklamada dedi ki rejimin çok ağır kayıpları var. Çünkü bizim hassas noktalarımıza temas ettiler. Tabiri caizse sinir uçlarımıza dokundular. Bu da Türkiye'nin aslında uzun zamandır bölge yaptığı yığınaklanın bir anlamda hemen etkisini sahaya yansıtmak suretiyle. İşte bakınız 151'den fazla rejim tankını imha ettik.
Evet.
3200 rejim milisi etkisiz hale getirildi. 8 tane helikopter düşürdük. İkisi Rus yapımı Su-24, birisi L-39 Albatros olmak üzere 3 rejim uçağını vurduk. Ve bunlar 6 gün içerisinde gerçekleşti. Baş döndürücü bir hızda.
Evet.
Bu da aslında mesela ileride askeri literatüre mutlaka geleceği kanaatindeyiz. Çok yakın bir sürede zaten Fransız dergileri, gazeteleri, Amerikan gazeteleri yazmaya başladı. Sürü halinde silahlı insansız hava aracı kullanımı diye Türkiye aslında sahaya yeni bir doktrin koydu. Bu, yani bugüne kadar askeri literatürde bunun örneği yoktu. Bu uçaklar genelde gözetleme ve nokta atışı yapardı. Ama biz bunu sahada rejimin hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere etki odaklı sürü halinde kullanımını aslında biz geçen hafta bunu askeri literatüre sokmuş bulunduk.
Evet.
Evet. Bu yani, çok önemli.
Bugün bu sahada gelinen nokta, bakınız hani net terör unsurlarının ayrışması, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı terör unsurlarının vurulması gibi, işte efendim bölgenin oluşturması, 6 kilometrelik alan, hepsinde bu çok güçlü vurucu etki var. Yoksa Ruslar aslında çok daha
masada daha,
daha güçlü olmaya daha gayret güçlü edeceklerdi. Evet. Çok daha sert olacaklardı. Belki rejim yanında bir görüntü arz edeceklerdi. Fakat bugün yanlarında durabilecekleri kabiliyet ve içerikte bir rejim gücü yok. Yani bunu sahada gördü, tüm dünya da gördü. Ve karşı tarafta kararlılığından adeta rahatsız olunan da bir Türkiye var. Çok kararlı.
Evet.
Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz Barış Pınar Harekatı'nda rahatsız eden bu olmuştu. Yani ilişkilerimizi bugün bu kötü noktaya onların açısından iten, o gerilim noktasını iten Türkiye'nin çok ciddi kararlılığıdır. Çünkü Türkiye dünyaya bir şey deklare etti. Dedi ki benim sınır güvenliğim, ülkemin güvenliği tehdit altında. Bununla ilgili tedbir alacağım. Ve bunlara harekat yapacağım. Güvenli bölgeler tesis ettiğim gibi aynı zamanda burada insanların da güvenle yaşayabilecekleri ortamlar tesis ettim. İdlib de böyle bir mutabakatın ürünüydü Seda Hanım.
Evet.
Yani biz bununla ilgili pek çok adım attık. Fakat bugün gelmiş olduğumuz nokta itibariyle Rusya'nın destek verdiği Suriye rejiminin fütursuz, kendi halkına karşı gerçekten insani öğeleri dışarıda bırakarak yöneldiği o taarruzi tavır sonucu Türkiye'nin alacağı tedbirlerin niteliği değişti. Üstüne üstlük biz de sahada bu görev için orada bulunurken Barış'ın o kartalı pozisyonda bulunana bir ayrıca kurşun sıkılması bütün aslında bardağı taşıran damla oldu.
Aslında Türkiye'nin orada bulunma nedeninin ispatı gibi bu mutabakatta bir madde de var. Suriye'nin devlet bütünlüğünün de kesinlikle aslında teminat altına alındığı tabii bir madde de var. Tabii. Onun da altına imza atıldı.
Dibacesi bunu gösteriyor. Önceki mutabakatlara da vurgu yapıyor ve bugünkü mutabakat böyle şey değil Seda Hanım. Hani önceden hemen bugün ortaya bu mutabakatlar dizisinin
evet
son hamlesi ve son halkası. Oradaki mutabakatlarda gerçekten istenilen olsa ve bugün itibariyle uluslararası hukuk nezdinde atılması gereken adımlar atılsa ve uluslararası toplum buna dikkat verseydi bugün buna hiç ihtiyaç da kalmayacaktı. Ama dakika itibariyle, an itibariyle bakıldığında dünyanın daha yeni yeni olaya, işte biraz biliyorsunuz mülteci konusuyla beraber daha yeni yeni böyle biraz farkındalık geliştirmeye başladığını ve bugün bir yorumcu hocamız söylüyordu. İlk defa 5 tane Avrupa Birliği'nden üst düzey yetkili aynı anda Türkiye'de.
Evet.
Niye çok? Çünkü can yakıcı hadiselerin de kapıda olduğu belli. İşte İdlib'i ve bu mutabakatı bu çerçeve altında zorluklarla imzalanmış aslında güç bir diplomatik hamle olarak değerlendirmeliyiz.
Yani tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. Biz defaatle bütün uluslararası platformlarda gerek Dışişleri Bakanımız gerek Cumhurbaşkanımız tek şeyi vurguladı. Bir, insani güvenlik. Bölgede insanların güvenliği. İki, bölgede Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bütün terör örgütü unsurlarınca etkili mücadele.
Evet.
Ve bunların desteklenmemesi. Burası çok önemli. Ama mesela biz bunu gördük ki Türkiye'nin hassasiyetleri hiçbir zaman gerekli olduğu kadar anlaşılmadı. Ne zamana kadar? Geçen haftaya kadar. Hem sahaya yansıttığımız etkileşim, hem bu etkileşimin doğu batı ekseninde Avrupa'ya doğru kaymış olması mültecilerle beraber bütün işte artık bizim hassasiyetlerimizin diğer taraflarla da net olarak anlaşılması bağlamında aslında dün de mutabakat metninde bir ek protokolde ortaya çıktı. Artık sahada ve masada Türkiye'nin hassasiyetlerini daha iyi anlayan bir Rusya var.
Evet.
Avrupa'da Türkiye'nin çektiği sıkıntıları, Türkiye'nin aslında katlandığı bu zorluklar artık daha katlanmaya, görmeye yakın bir Avrupa Birliği ülkeleri var.
Zaruretten tabii.
Evet.
Yani
evet.
Öyle bir durum var.
Şöyle
yani.
De bir şey var yani aslında Avrupa Birliği bugüne kadar işte insan haklarının, işte insan güvenliğinin timsali olan, hep bu yönde açıklamalar yapan bir birlikti. Ama geride bıraktığımız süreç gösterdi ki aslında Avrupa Birliği insan hakları alanında sınıfta kalmıştır.
Evet. Avrupa'nın hep iki yüzü denilen konuyu bir kez evet. daha görmüş olduk.
Biz
aslında.
Biz yaklaşık 9 yıldır bütün Suriyeli mültecilere olağanüstü bir çabayla ev sahipliği yapmış evet. bulunmaktayız. Evet. İnanılmaz bir misafirperverlikle ülkemizin bütün kaynaklarını onlarla paylaşarak bugüne kadar onların güven, huzur ve refah içerisinde yaşamasını sağladık. Ama kendi öz iradeleriyle Avrupa'ya geçmek istediklerini biz buna engel olmayacağız dediğimizde Yunanistan sınır polisinin mültecilere yaptığı olayları da gördük.
Evet.
Bir anda mesela işte Türkiye'nin sınır güvenliği bağlamında değerlendirildiğinde Türkiye'nin mültecilere karşı olan tutumu, bir anda da işte Avrupa Birliği'nde insan haklarının dünyadaki temsilcisi konumunda Avrupa ülkelerinin mültecilere karşı tutumu, ikisi ayrı ayrı noktalara konulduğunda aslında gerçek çok daha net ortaya çıkacaktır.
Evet, evet. Doğru ama Yunan halkından da bu konuda ciddi bir tepki var. Dün bir araya gelip bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Birlikte yaşayabiliriz diye düşündüler. Bunu da yüksek sesle de ifade ettiler. Bu da dikkat çekiciydi.
Tabii dikkat çekici ama bir de şöyle bir manşet vardı dün, daha doğrusu bu sabah itibariyle bazı Almanya'dan milliyetçi gruplar gelip Yunan polisine destek vermek için görev alacaklarını söylediler. Evet. Gazetenin manşeti şuydu: Almanlar kan kokusunu aldı diye. Yani bunlar çok olumlu ve pozitif gelişmeler değil. Biz yıllardır bu insanlarla ilgili gösterebileceğimiz en yüksek misafirperverliği gösterirken ilk hamlede daha böyle havlu atmaları diyelim, sahadaki göstermiş olduğu insanlık adına havlu
evet.
atmaları
evet.
Çok anlamlı değil. Fakat yine düne dönmek istiyorum Seda Hanım. Şimdi aslında dün pozitif olarak bakabileceğimiz yönlerden bir tanesi şu: bir kere İran, Rusya ve rejim ve Türkiye arasında çatışma olasılığını en aşağı düşürecek bir adım atıldı.
Hı hı.
Yani asgarisinden bakıldığında aslında taraflar karşı karşıya gelmeme iradelerini de en azından bu süre içerisinde ortaya koydular. Şimdi önümüzdeki bu 15 gün, 15 Mart'a kadar geçecek evet. süre aslında bunun uygulama prosedürlerini ortaya koyacak.
Evet.
Soçi'de de böyle olmuştu biliyorsunuz. Mutabakatın imzalanmasından sonra saha bir gözlemlendi. Onun için ki bu ortak devriyelerin ortak askeri anlayışın geliştirilmesinin önemli olacağını düşünüyorum.
Evet, tam burada merak edilen bir konu var. İdlib'te rejim güçlerinin kuşatması altındaki Türk gözlem noktalarıyla ilgili durum da biraz muğlak. Bu konuda ne gibi gelişmeler olabilir acaba?
Evet. Yani aslında anlaşma metninde işte M4 kare 16 kilometre güney, 6 kilometre kuzey olmasıyla beraber işte ortada bir güvenli hat oluşturulması söz konusu. Ama dediğimiz gibi, az önce belirttiğimiz gibi, konu çok muğlak.
Evet.
Ve bunun ilerleyen süreçte Türk-Rus ortak devriyesinin sahadaki gözlemleriyle beraber şekilleneceğini tahmin ediyoruz.
Evet.
Bizim gözlem noktalarımızın da pozisyonu, biz onların daima Milli Savunma Bakanlığımızca da belirtildiği üzere gözlem noktalarımızı terk etme gibi bir niyetimiz yok. Ancak bunun bizim oradaki insani durumu gözetleme pozisyonumuz olarak kaybedilmesi göze alınabilecek bir durum değil. Hem bizim için hem de işte bölgedeki insani krizler bağlamında. O yüzden biz bu sürecin açıkçası ilerleyen süreçte, işte 15 Mart'a kadar olan süreçte tarafların sahaya yansıtacağı iradeyle beraber, ortak devrelerinde gözetimiyle beraber şekilleneceğini tahmin ediyoruz.
Şimdi burada kritik bir nokta var Cengiz'in söylediğine ilave olarak. Şimdi bu güvenli koridor, 6 kilometre kuzey, 6 kilometre güney çerçevesindeki güvenli koridor aslında ılımlılarla radikalleri birbirinden ayıracak, ki biliyorsunuz hemen o daha aşağıdaki bölümde HTŞ'nin önemli bir etki alanı var. Birbirinden ayırarak aynı zamanda bu radikal unsurlara, yani Birleşmiş Milletler'in terörist olarak tanımladığı unsurlara dönük harekatın artırılacağı bir bölge. Şimdi bu ne demek? Evet, bunları birbirinizden ayırdınız. Madem güneyde bu şekilde, yani güney taraftaki bölümde bu şekilde terörle mücadele harekatı sürüyor, artık sizin burada bulunmanıza gerek yok. Bunun içerisinde kalan gözlem noktalarınızı kuzeye çekin talebi hemen bu ateşkes sürecinin uygulaması içerisinde Türkiye'den istenebilir.
Evet.
Türkiye'den talep edilebilir. Şimdi burası işte o muğlaklık, biraz önce Cengiz'in söylediği muğlaklığa işaret ediyor. Biz nereye kadar çekileceğiz? Bir, ikincisi insani dram orada da yürüyor. Üç, o temin ve tesis ettiğiniz 6 kilometre kuzey, 6 kilometre güneydeki, yani 12 kilometre enindeki o ilgili alan acaba tüm bölgedeki insani dramı önlemeye yeter mi? Yoksa sadece teröristlerde ılımlılar ve radikalleri ayrılmak için mi yaptı Bu da bir soru. Şimdi bizim güneydeki biliyorsunuz insani dramla ilgili aynı zamanda insanlar oraları o üst bölgelerine bir barınma noktası olarak da görüyor çevresini. Yani eski tarihteki o kaleler gibi çevresine geliyor. İnsanlar orada kendilerini daha emin hissediyorlar. Acaba bunların çekilmesi yeni bir insani dramı ister mi? Kaldı ki Esad'ın çok net bir tavrı var karşı taraftan gelen tavır. Türkiye'dekileri de istemiyor Türkiye'yi. Yani kendi ülkesine tekrar geri istemiyor.
Evet.
Bunları da göndermek yolundaki irade çok net bir şekilde ortada dururken ben insani dramla ilgili bu anlaşma metninin içerisinde, bu mutabakat metninin içerisinde bir tane cümle görmedim.
Doğru.
Dibacesinde evet o giriş bölümünde bazı hususlar var. Önceki şeylere biraz öncesinde belirttiğiniz gibi. Ama insanlık dramıyla ilgili bir şey görmedim. Çok net. Bir de bu terörist tanımlaması konuları çok karışık. Alanda biliyorsunuz evet Birleşmiş Milletler'in tanıdığı var. Bir de tanınmayan bir sürü arada amorf terör örgütü var. Amerikalıların destekledikleri var. Silah verdikleri var. PKK-PYD ile ilişki irtibat halinde olanlar var. Bu arada tabii PKK-PYD'nin de meşrulaştırılması ile ilgili alttan tabii zeminin çalıştırıldığı bir sürecin içerisindeyiz. Şimdi Türkiye tabii Seda Hanım burası çok önemli bence. Biraz önce arkadaşımız da değindi. İdlib'den ziyade Zeytindalı, Fırat Kalkanı ve aynı zamanda Barış Pınarı Harekatı'nın 3 bölgenin de dikkatle bu anlaşma çerçevesinde incelenmesi ve Türkiye'nin buradaki menfaatlerine halel getirebilecek yorum ve uygulamaları İdlib bölgesinde yaptırmaması lazım gelir. Şimdi bu terörle mücadele ediyoruz falan gibi şeylerle Barış Pınarı Harekatı'nda ABD'nin elini güçlendirecek şeyler yapmamak lazım. Çünkü Jeffrey'nin dünkü açıklamaları biraz böyle kafamızı karıştırdı. Hala Türkiye'yi PKK ve PYD ile birlikte hareket edin tarzında bir noktaya doğru itiyorlar. Ve özellikle Rusya'nın bu konudaki Suriye tarafındaki yaklaşımı nasılsa PKK-PYD noktasında da ABD'nin bir yaklaşımı var. Onun için ki sahayı bir bütün olarak okuduğumuzda evet muğlaklıklar var. Bu başlangıcı, İdlib'deki başlangıcı güvenlik anlamında iyi bir şekilde yorumlamak lazım.
Bir de şöyle sahayı hocam belirtti. Ben onun belirtini oturan dönemin bir bütün olarak ele alma zorunluluğu var. Bakınız geçen hafta apar topar Halife Hafter darbeci general apar topar Suriye'ye getirtildi. Yani kendisi öz iradesiyle gelmeli getirtildi ve tarafların işte Libya ve Suriye'nin karşılıklı büyük elçilik açmaları söz konusu oldu. Bu da gösteriyor ki aslında bizim İdlib denklemini çözdükten sonra önümüzde ciddi bir Libya süreci var. İlerleyen dönemde Libya sahasında çok yeni, çok sürpriz gelişmeler görebiliriz. Libya sahasından dikkati de esirgememek lazım. Yine işte Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerindeki mevcut durumun tesis edilmiş huzur ve güven ortamının korunması bağlamında geçenlerde işte PKK-PYD terör örgütünden 17 ve 7 olmak üzere işte iki ayrı bölgeye yeni sızma girişimleri gerçekleştirildi. Ama işte bölgedeki silahlı unsurlarımız Mehmetçiğimiz onu bertaraf etmeyi bildiler. Bu noktada bu bölgeler artık yeni saldırılarında olabileceğini, yeni sızma girişimlerinde olabileceğini gördük. Bu da bize dün de aslında mutabakat metninde tarafların sahanın Suriye sorunun bir bütün olarak ele alınması gerektiğinin altını çizmişlerdi. Biz de bununla kadar gerçekçi bir yaklaşım olduğunu görmüş olduk.
Çok evet, önemli.
Bütün olarak düşünmesi gereken çok değişkenli, farklı açılardan değerlendirilmesi gereken bir durumun içerisindeyiz. Bununla karşı karşıyayız ve devletimiz tüm organlarıyla,
evet,
Türk Silahlı Kuvvetlerimizle, devlet liderlerimizle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerimizle, bakanlarımızla tamamen bu olayın üstündeler. Daha güzel günlerde yeniden konuşmayı dileyelim ve size çok teşekkür ederim.
Bu arada bir hakkı temel teslim etmek lazım. Sahada, diplomatik alanda, pek çok bölgede TRT'nin bu hassas yaklaşımları, gerek bölge radyoları, gerek ulusal radyolar, tüm etkileşim alanlarında çok takdire şayan. Onun için ki ben nezdinizde tüm teknik ekibe, tüm arkadaşlara, sahadaki muhabirlerin hepsine çok teşekkür ediyorum. Seslerimizi en derinlikteki, en uzaktaki vatandaşlarımıza, askerlerimize kadar ulaştırdıkları için var olsunlar ve sizler de sağ olun.
Teşekkür ederiz. Sağ olun. Vazifemiz. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Sayın Murat Koç ve Çağ Üniversitesi Güney Güvenlik Okulu Danışma Kurulu Başkanı ve Orta Doğu Masası Sorumlusu Sayın Cengiz Fırat Birgin, verdiğiniz bilgiler için, programımıza katıldığınız için sağ olun.